Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bendeniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Necdet Tosun Hocam ile birlikte Dervişin Günlüğü programında tekrar sizlerleyiz. Muhterem Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam inşallah bu programımızda da yine güncel konulardan ve gençlere, ilim talebelerine tavsiyelerden yine devam etmiş olacağız. 3 programdır. Bu tarz hani güncel konularla hem dervişin gündeminde ve günlüğünde olan hem de bir Müslümanın gündeminde ve günlüğünde olacak konulardan bahsediyoruz. Bugün de inşallah programımızın büyük bir bölümünü ilim yolunda hatıralar başlığıyla hocam. Özellikle sizlerin hatıraları, işte bu ilim yolunda geçirdiğiniz merhaleler ve hayatınızdaki bize aktaracağınız o güzel anekdotlardan inşallah programımıza yer vermiş olalım hocam. Hocam buyurunuz inşallah ilim yolunda hatıralar başlığıyla programımıza başlamış olalım.
Bismillahirrahmanirrahim. Bu özellikle gençlerimize işte belki bir faydası olur diye bir kısım hatıralarımızı ilmi konuda, ilim yolunda, kitap peşinde bir kısım hatıralarımızı paylaşmak istiyorum. 1985-86 yıllarında Bandırma'da İmam Hatip Lisesi Lise 1 veya Lise 2 öğrencisiydim. O yıllarda tabii okullarda İmam Hatip'lerde Arapça dersi var ama yeterli olmuyor. Ve kendimi biraz daha Arapça yönünden, dini ilimler yönünden geliştireyim diye cumartesi günleri, okulun tatil olduğu cumartesi günleri Bandırma'da Tekke Camii var. Tekke Camii'nin imamı Hızır Hoca. Önce Leylekli Camii'ndeydi. Sonra Tekke Camii'ne geldi. O Leylekli Camii'ndeydi sanırım veya Bentbaşı. Oradayken birkaç ay bu hocadan medrese usulü emsile bina dersleri aldım. Arapça gramerle ilgili. Fakat o dönemde bir mide ameliyatı olmak gerektiği için o derslere devam edemedim. Birkaç ay gittim sonra o ameliyattan sonra devam edemedim. Ama faydası oldu. O emsile bina derslerinin, Arapça derslerinin mutlaka faydası oldu. Sonra İmam Hatip'te okurken öğle aralarında veya bir dönem yatılı kaldım. Yatılı kaldığım zaman ki İmam Hatip'in 4. katı pansiyondu. Öğrencilerin kaldığı şeydi. Diğer 3 katı sınıf, normal sınıf, 4. kat yurt. Mustafa Gökoğlu isminde bir hocamız vardı. Arapçası iyiydi. O yurtta nöbetçi kaldığı zamanlar onunla Celalen tefsiri okurduk. Arapçadan Celalen tefsiri. Veya bazen öğle arasında hoca işte yemeğe gitmiyorsa hocayı yakalardım. Hocam bir şeyler okuyalım diye. Celalen tefsirinden Mustafa Gökoğlu hocamızla bayağı okuduk. Allah razı olsun kendisinden.
Kaç yaşındayken hocam bu?
Lise 1, lise 2 öğrencisiyim. Yani kaç yaşında olurum ki? 16, evet. 17. O yaşlarda bir daha İmam Hatip öğrencisiyim. Şimdi merak ediyorum, acaba ilahiyat son sınıftaki gençlere Celaleyn tefsiri desem belki de duymayanlar vardır. Evet. Çünkü mesela geçenlerde ilahiyat fakültesinde derste talebelere Reşahat dedim. Hocam neydi bir daha söyle ismi dediler. Yani adını duymamış. Okumayabilir bir öğrenci, anlıyorum. Çok kitap var
en
ama
kültürel
Reşahat
olarak
diye bir kitap olduğunu, en azından adını duymasını bekleriz. İlahiyat son sınıfa gelmiş veya üçüncü sınıfa gelmiş bir öğrencinin bu kitabın ismini duymasını bekleriz. Mektubatı, İmam Rab mektubatı duymasını bekleriz. Yani sokaktaki vatandaş biliyor bunları. Biraz dini konulara meraklıysa bakkal, berber, manav mektubatı bilir, yani Reşahat'ı bilir. İlahiyat son sınıf talebesi Akif Bey kardeşim Reşahat'ı duymamış. Yani üzülüyorum da onun için bunları anlatıyorum. Biraz gençlere hani bir heyecan gelir belki, biraz okuma heyecanı gelsin diye.
Peki hocam bu Celalen tefsiriyle işte tanıştığınız, okuduğunuz, hemhal olduğunuz yaşınızı biraz önce söylediniz. İlahiyat talebeleri eğer özel bir vakıfta vesaire ders alıyorsa hani Celalen'le bir şekilde hemhal olabiliyor. O imkan doğuyor. Hani tefsir okurken özellikle hocalar ondan başlatıyorlar. Çünkü kavait konularda olduğu için, ama kaygınızda haklısınız mesela. Ben bizzat şahit olduğum için söyleyeyim. Dördüncü sınıfta arkadaşlarımızla otururken Hani şey olmuştu, bu okuduğumuz kitaplardan vesaire konuşmuştuk. O Celaleyn'i gerçekten bilmeyen vardı yani.
Yani okul ama, dışından okumuyorsa, takviye ders almıyorsa duymamıştır.
Ama aklıma maalesef şu geldi hocam. Acaba bunun sebebi, hani onu sormak için açıkçası bu girizgahı yaptım. Mesela sizin gençliğinizde meşgul olduğunuz ya da sizi meşgul eden konular, işte mesela şu an gündemde bizim gençliğimizi meşgul eden konular sosyal medya, sinema, işte güncel sinema, diziler, işte belki bazı biraz da aykırı olmak isteyenler için, işte ilahiyat camiası için söylüyorum bunu, diğer hani şey bilmiyorum ama top şarkıcılar vesaire, hani onların gündemini takip etme ve o gündemden dolayı da asıl gündemimiz, yani bizim ilim gündemimize çok fazla şey olmuyor ve mış gibi yapıyoruz. Yani sınavlardan bir hafta önce, bir gün önce Celaleyn'i belki satır aralarında görebiliriz.
Yani gerçek şu ki bizim zamanımızda, yani ben İmam Hatip okuduğum yıllarda her öğrenci de böyle Celaleyn okumazdı veya dışarıdan evet, takviye ders alayım demezdi.
Evet.
O zaman da topçuların peşinde koşan arkadaşlarımız çoktu ama yani ilgilenenler de oluyordu.
O zaman mesele ilgi.
Meşgale azdı tabii, dediğiniz gibi, yani internet yoktu o zamanlar. Televizyon vardı, akşam 7'de 8'de açılır, 12'de kapanırdı. Siyah beyaz, tek kanal TRT. Şimdi meşgaleler çoğaldı, zihinler dağılıyor ve gençler biraz özel ilgisi varsa bunları okuyor. En azından ismini biliyor, takip ediyor. Kitap dükkanına gidince raflara bakıyor ne var diye. Biraz da ilgisi azsa adım ile duymadan fakülteler bitebiliyor. Devam edelim. Mültaka tercümesi fıkıhtan. O zamanlar işte piyasada görmüşüz, almışız. Mültaka, yani herhalde çoğu yerini okumuşumdur İmam Hatip'te. Arapçamız o kadar yetmiyordu tabii ki. Tercümesinden. Fıkıh kitabı Mültaka. Halebi Sagir diye bir kitap vardır. Bir cilt tercüme edilmiş. Tamamen namaz üzerine. Namazın fıkhi ahkamı. Onu çok okurdum mesela. Halil Gönenç Hoca'nın günümüz meselelerine fetvalar diye kitabı çıktı. İki kitap halinde. Sonra bir cilt daha çıktı. Üç cilt oldu. O özellikle çok okurdum onu. Çünkü eski meselelerin yanı sıra yeni meseleler de vardı. Günümüz meselelerine fetvalar, günümüzle ilgili olduğu için. Şimdi şöyle düşünüyordum. Ben İmam Hatip okuyorum. Bir arkadaşım, yani İmam Hatip okumayan bir arkadaşım, bir komşum gelip bana dini bir konuda bir fetva sorabilir. Bilmiyorum demek bir yerde güzel bir şey değil, yani faydalı olamıyorsun en azından o insana. Okuyayım, öğreneyim de bana bir şey sorarlarsa dini konuda, ya bunun işte hükmü buymuş, helalmiş, harammış, mekruhmuş, delili şuymuş, ayeti hadisi buymuş diye, değil mi? Yani önce öğrenmek, sonra topluma faydalı olmak. Yine o İmam Hatip yıllarında Necip Fazıl Kısakürek'in, merhum, Son Devrin Din Mazlumları kitabını okuduğumu hatırlıyorum. Yani Cumhuriyet döneminde ne tür bu kanaat önderi deniyor ya şimdi, bu tür insanların ne tür sıkıntılar çektiklerini anlatan mühim bir kitaptı. Tibyan tefsiri vardı. Tibyan tefsiri, Ayın Tabi Mehmet Efendi, Antepli yani falan diye. Bunu işte Türkçe'ye Osmanlı döneminde çevirmiş. Rahmetli Ahmet Davutoğlu Hoca, o İbni Abidin'i falan tercüme eden. O da bu eseri yeni harflere, Osmanlıca'dan yeni harflere çevirmiş. Belki biraz sadeleştirerek, bilemiyorum. 4 cilt halinde Tibyan tefsiri. Onu baştan sona okudum İmam Hatip talebesiyken. Hatta bir kısmını derslerde okudum. Yani derste böyle biraz kendimce çok önemli görmediğim konular varsa, böyle hoca ders anlatır, ben sıra altından veya üstünden neyse, akşamları işte tatil günleri neyse, İmam Hatip talebesiyken Tibyan tefsirini 4 cilt bitirdim. Allah'a şükür. Bu okumak lazım. Şimdi ilahiyat son sınıf talebelerine soruyorum. Gençler diyorum, küçük de olsa bir tefsir bitiren var mı içinizde? Hemen hemen hiç çıkmıyor. Meal deyince 3-5 tane belki çıkıyor. Ama meal de anlaşılmaz. Bazen mensuh ayettir. Hükmü kaldırılmıştır. Değil mi? İnsanın kafası karışabilir. Veya sebebin nüzulünü, ayetin hangi ortamda, hangi sebeple indiğini bilirseniz o ayet size daha çok efendim bir şeyler söylemeye başlıyor.
Hocam bunun açıkçası sebeplerinden biri de şu olabilir. Söylerken aklıma geldi de mesela niye tefsir bitirmeye ihtiyacı insanın gündeminde olmayabilir diye. Bilgiye kolay ulaşma ya da bir şeye kolay ulaşma hocam onun değerini düşürtebiliyor. Mesela istediğiniz, arzuladığınız bir şeye zor ulaştığınızda ona ve o ulaşma noktalarında işte merhalelerinde belli sıkıntılar çektiğinizde ona ulaştığınızda daha çok haz duyabilirsiniz. Şimdi biz bilgiye mesela işte şunu şöyle ulaşabiliyoruz yani Kur'an-ı Kerim'de işte Bakara suresi 130. ayet diyoruz. Oradan bize 20 tane tefsiri işte 10 tane meali vesaire böyle hepsini çıkarıp karşılaştırmalı şey yapabiliyor. Ve bu anlık ihtiyaca karşılık hemen o ihtiyacı çözebiliyor. Ve bundan dolayı da açıkçası bir tefsiri baştan sona okuyup bitirmek yerine zaten ihtiyacım olduğunda okurum mantığı yerini alıyor.
Şimdi onun şöyle bir tehlikesi var. Kur'an'ı bütüncül olarak göremiyor.
Evet.
Gerektiğinde okurum diyor. Ama külli olarak, bütün olarak Kur'an'ın baştan sona okumadığı için bir Kur'an mantığı yerleşmiyor veya Kur'an'da acaba şu var mıydı, yok muydu kafasına tam yerleşmiyor. Veya şu kıssa Kur'an-ı Kerim'de var mı yok mu mesela bilmiyor. Elki asake, Hazreti Musa'nın asasını atıyor, bir yılan oluyor. Mesela Kur'an'ı baştan sona okumamışsa mealini ve tefsirini, bu acaba Kur'an'da mı geçiyor, yoksa bir hadiste mi geçiyor, yoksa bir sadece bir öylesine bir kıssa mı, hikaye mi? Bilmiyor. Ondan sonra bilmediği için belki inkara kalkışıyor. Sonra bakıyor ki Kur'an-ı Kerim'de ayetmiş, ya ben ne halt ettim diyor, ayetmiş bu diyor. Ben bunu bir kıssa zannediyordum, bir hikaye zannediyordum diyor. Tezketül Evriya'dan gibi. Yani onun için ilim adamı ve din ilimlerde. Ha bunun herkesin bilmesi gerekmiyor belki ama en azından İmam Hatip bitiren kişi imam olabiliyor mu? Oluyor. Kur'an kursu öğretmeni olabiliyor mu? Olabiliyor. En azından İmam Hatip bitirenlerin bilmesi lazım. İlahiyat bitirenlerin Kur'an mealini ve tefsirini kısa da olsa bir genel olarak görmüş olması lazım. Sonra İmam Hatip yıllarında Ali Çiftçi hocamız vardı. Allah razı olsun hala hizmette devam ediyor İstanbul'da. O zaman Bandırma'da İmam Hatip'te bizim hocamızdı. Cumartesi günleri bizi evine çağırır böyle birkaç arkadaşla bize çay ikram eder. Böyle dini, tasavvufi sohbetler yapardı. Ve Mahir İz Hoca'nın Yılların İzi isimli kitabını ilk defa Ali Çiftçi hocamız bana verdi okumam için. İlk defa orada gördüm Yılların İzli kitabını. Gerçi o zaman pek bir şey anlamadım o kitaptan. Ama ne kadar mühim bir kitap olduğunu sonraki yıllarda insan anlamış oluyor. Önemli hatıralar var. Rasul Ergün diye bir arkadaşımız vardı. Aynı sınıflardaydık dönem olarak. Fakat yaşı bizden büyüktü. Hafızlık yapmış Fatsa'da. Sonra İstanbul'da okumuş birkaç sene. Ortaokulu, İmam Hatip'in orta kısmını. Tabii İstanbul'da kaldığı için biraz kitap piyasasını biliyor, kitapları biliyor. Sonra paras yatılı imtihanında Bandırma'yı kazanmış. Oraya geldi. Aynı dönemlerde okuduk. Bir yerde bize abilik yaptı. Yani yaşı bizden büyüktü. Mesela Hasan el-Benna'nın risaleleri vardı. Onların tercümeleri çıkmış. Hatta bir dönem yasak. Bu dönem baskı rejimi ya. Yani 80'li yıllardan bahsediyorum. 85, 86, 87. Evet. Efendim o dönemlerde, baskılı dönemlerde Hasan el-Benna'nın risalelerini ve diğer bir kısım böyle fikir kitaplarına meraklıydı. Getirmiş, İstanbul'dan almış. O pansiyonda küçük bir dolap var böyle herkesin. Bir sürü öğrenci yurtta yatıyor. Bir çelik raf, çelik dolap bilirsiniz.
Evet.
Yani eni yarım metre veya işte o kadar, yarım metre bile yok belki. Boyu işte diyelim ki 1.50 falan veya 2 metre en fazla olur. Küçük bir dolap. Elbisenizi, efendim tıraş bıçağınızı, bilmem gömleğinizi, her şeyinizi öyle
kullanmak zorundasınız. Gündelik hayatta kullanılan her şey.
O dolabının yarısına kadar kitap doldurmuş.
Kitap.
Öğrencilere dağıtıyor. Okusunlar, istifade etsinler diye. Yani kendi elbise şeyinden fedakarlık yaparak Allah razı olsun hala Erzurum'da vakıf hizmetlerinde çalışıyor. Rasul abimiz, Rasul Ergün.
Hocam bir de bu üç örneği söyleyince aklıma şu geldi. Mesela Ali Çiftçi hocamızdan bahsettiniz. Mahiriz hocadan bahsettiniz. İşte arkadaşınız Resul Ergün hocadan bahsettiniz. Şimdi buralarda hep bir aslında bu işle meşgul bir örneklik temsil eden birileri var. Ve onlar hani gençleri bir şekilde yönlendiriyorlar. Bu da çok önemli hocam. Yani mesela günümüzde gençlerin hakikaten meşgul olduğu, hemhal olduğu, sohbetinde bulunduğu insanların onları yönlendirmesi, yani kimin sohbetinde olursa, kimi severse onun yolunda gidiyor gençler. Hani bu alanların da tabii bu manada açık olması lazım.
Allah'a şükür yani hocalarımız, arkadaşlarımız böyle bizi işte ilmi konulara, dini konulara, okumaya teşvik eden insanlar oldu. Bugün de vardır, bugün de vardır. Ama işte genç onları bulacak.
Evet.
Yani genç o tür hocaları bulacak, onların konuşmalarını dinleyecek, konferansını dinleyecek, onların sohbetini dinleyecek, onların kitabını okuyacak. Yani her türlü insan vardır. Bizim zamanımızda da her hoca böyle değildi yani. Her İmam Hatip öğretmeni bu kadar ilme teşvik etmezdi. Eden vardı, etmeyen vardı veya zihniyet dünyası olarak biraz böyle sol tandanslı diyebileceğimiz hocalarımız da vardı. Farklı farklı insanlar vardı. Ama işte biz biraz da böyle bizi ilme teşvik eden hocaların peşinden gitmeye çalıştık.
Özellikle hocam Mahiriz Hoca'nın talebeleri hani günümüzde bizim hocalarımız oldu onlar işte. Sizler de hocam aynı şekilde. Ya Mahiriz Hoca'nın her şekilde yani hayatlarında bir şekilde bir etkileri var. Onu anlatıyorlar mesela. Bazılarına mesela hoca derste ceza olarak tatlı almayı ceza olarak veriyor ama o cezadan bir ders almış. Onu bugün bize anlatıyor işte hocalarımız falan. Hani kastettiğim açıkçası bu. Yani hem öğrenci hocayı bulacak hem hoca öğrenciyi bulacak. Hani önceki şeylerde hocam bir şeyhle mürit, müritle şeyh arasındaki bu şeyden bahsetmiştik, teveccühten bahsetmiştik. Bunun gibi aslında açıkçası kastettiğim.
Evet, Mahir İz Hoca, Marmara İlahiyat'ın eski adı İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü. Yüksek İslam Enstitüsü'nün tasavvuf hocası. Hem tasavvuf hem edebiyat derslerine girermiş. Mahir İz Hoca'nın asistan olarak aldığı kişi kimdir? Selçuk Eraydın.
Evet.
Selçuk Eraydın'ın en önemli talebesi kimdir? Hasan Kamil Yılmaz hocamız. İşte biz de daha sonraki nesilden biz de Kamil Hoca'nın yanında asistan olarak girmiştik. Yani öyle bir gelenekte var.
Evet.
Bu lise son sınıfa geçtiğim zaman 1988 yılı yaz tatilinde Bandırma İmam Hatip'teki hocalarımız dediler ki İstanbul'da işte Kur'an kursunda böyle dini ilimler 1,5-2 ay kadar bir kurs var. Gitmek ister misiniz? İyi dedik. Biz de gidelim. Meraklıyız ilme okumaya. Geldik. Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi'nde Mehmet Akif Ersoy Kur'an kursu daha iki katı yapılmış. 3 ve 4. katlar inşaat. İlk talebeleri biziz. Mehmet Akif Kur'an kursunun ilk talebeleri biziz Akifçiyim.
Eyvallah.
Sene 88. Daha inşaat yarısı. Hemen Kur'an kursunun ilerisinde şöyle bir vadi gibi bir şey var. Öbür tarafta bir tepe var. Tepe çöplük. Çöplükten yazın buram buram çöp kokusu geliyor. Biz orada işte bir kısım dersler okuyoruz. Ali Vasfi Kurt hocamız da bize derse geliyor. Şu an Sakarya İlahiyat'ta hoca. Efendim Ramazan Musta hocamız biraz derse geldi o dönemde. Bir gece yattık. Anadolu'nun muhtelif yerlerinden gelmiş 40 kadar öğrenci var. 30-40 kadar öğrenci. Bir gece yattık. İşte neyse uyandık. Baktık bizim Bandırmalı arkadaşlardan 3 tanesi kayıp. Yatakta yok. Bir tane A4 kağıdı bırakmışlar ranzaya. Şöyle yazıyor. Burası Belene kampı gibi. Çok çöp kokuyor. Biz dayanamıyoruz. Kaçıyoruz. Siz ne haliniz varsa görün. Yahu söyleyin de beraber kaçalım bari. Orada 3-4 tane genç bizim hemşehrilerimiz Bandırmalılardan 3-4 tanesi firar etti. Kaçtı, memlekete dönmüşler. Biz kaldık 2 kişi Bandırmalı olarak. Başka şeyler vardı. İşte Erzincan'dan, Aksaray'dan, Konya'dan, değişik yerlerden. Biz tamamladık, kursu tamamladık. 1,5-2 ay kadar. Orada ders gördük. Sonra İlahiyata Fakültesi'ne 1989 yılında Marmara İlahiyatı kazanınca İstanbul'a gelmiş olduk. Evet, bu 88 yazındaydı. Sonra tekrar Bandırma'ya döndük. İmam Hatip son sınıfı da okuduk. 1989 yazında üniversite imtihanı sonuçlarına göre Marmara İlahiyat Fakültesi'ni kazandığımız belli olunca İstanbul'a fakülte okumaya diye geldik. Burada bir ay, bir buçuk ay kadar yurtta kaldıktan sonra Nurettin Can hocamızın takviye dersler vermek üzere bir halka, ilim halkası kurduğunu duydum. Ben de katılmak istedim. Neyse, sağ olsun hocamız, Allah rahmet eylesin, vefat etti. Kabul etmiş. Ve Üsküdar'da iki tane öğrenci evi var o zamanlar. Bir de Hesnatun Camii'nden gelen bizim Süleyman Derin falan var. Birkaç kişi. Yaklaşık işte bir 15-20 arası öğrenci. 20 de yoksa yani 15-16-17 civarında öğrenci. Bunlarla her sabah toplanırdık. Nurettin Can hocamız da gelirdi. Ve bütün kitapları Arapça üzerinden, tefsir, hadis, fıkıh, fıkıh usulü, tefsir usulü vesaire, gramer, sarf, nahiv okurduk. Kışın saatler farklı olduğu için bir saat Arapça, İslami ilimler okurduk. Sonra sabah namazı vakti anca girdiği için sabah namazını kılardık. Sonra bir saat daha ders okurduk. Sonra kahvaltı yapardık ve okula derse yetişirdik. Yani ne kadar erken başladığımızı düşünün.
Evet.
Bu bir gün değil, bir ay değil, 4 yıl böyle gitti Akif Bey kardeşim. 4 yıl fakülte boyunca hep böyle okuduk. Cumartesi günleri öğlene kadar. Yaz tatillerinde öğlene kadar. Okul zamanı sabah 2 saat. Hocadan nahiv okuduk, Arap grameri. Elfiye şerhine kadar. Elfiye şerhi vardır. Tefsirden yaz tatillerinde okurduk. Muhtelif tefsirler, Celale-i Nesefi, Beyzavi, Keşraf'a kadar. Ama tabii seçmeler, hepsini değil. Fıkıhtan El-Hidaye, Hanefi fıkıh El-Hidaye, onun 2. cildi vardı, muamelat bölümleri, alış-satış işlerinden başlar, Kitabul Büyu diye. O cildi, 2. mücelledi. 4 yıl boyunca okuduk onu. Fıkıh usulü, hadis usulü, şu bu, Allah razı olsun hocamızdan. Yani biz bir yerde 2. bir ilahiyat okuduk. Bir taraftan ilahiyat fakültesinde okuyoruz. Ama bir yerde 2. bir ilahiyat gibi sabahları Nurettin Can hocamızdan okuduk. Nurettin Can hocamız Siirt Tillo ilçesindeki Molla Burhan isimli Burhanettin el-Mücahidi ve Siirt'in içindeki Molla Bedrettin Sancar isimli iki tane medrese hocasının icazetli talebesi idi. Rahmetli oldu Nurettin hocamız.
Allah rahmet eylesin.
Gençti, bazı sağlık problemleri vardı. İlahiyatta okurken bazı derslerden kaçardım. Hasan Kamil Yılmaz Bey hocamızın odasında onun tasavvuftan yüksek lisans doktora dersleri vardı. Odasında yapardı, talebe az diye. Onları dinlemeye giderdim. Kamil Bey'in odasına yüksek lisans doktora derslerini dinlemeye giderdim bazen. Yine o dönemde Selçuk Eraydın hocamız bizim öğrenci evine geldi. Çok gelmedi. Yani bir 3-5 defa safahat okuduk hocayla. Sohbet yapardı. Onun da hikayesi ayrıdır. Yani Selçuk hocanın başlaması bir 89-90'a bağlayan yıl, işte Ocak ayı yaklaşıyor. Etrafta Noel kutlamaları, yılbaşı kutlamaları ile ilgili bir sürü efendim ilanlar, afişler, şeyler, tantanalar. Biz de dedik ki bu Noel İslam'da yok. Hristiyan kültürü. İslam'da Noel kutlaması olmadığını, bunun bir Hristiyan kültürü olduğunu yazalım. Sağa sola asalım. Tebliğ olsun diye düşündük. Bunun uzun bir macerası var. Mahkeme safahatı falan feşmekan. Uzun bir safahatı vardır. Suçmuş bu. İzin almak gerekiyormuş o tür şeyleri asmak için falan derken işte o süreçte Selçuk Bey de o sürecin akabinde Dediler ki gençlerin böyle heyecanı var. Biz bunları böyle sarfla, nahivle, kitapla bu heyecanı demek ki karşılayamıyoruz. Selçuk Bey gelsin gençlere böyle biraz efendim konuşsun gibilerden. Selçuk Eraydın Hoca da bir süre gelmişti evimize, haftada bir defa öyle safahattan okurdu, anlatırdı. Ramazan Turan hocamızdan kıraat okuduk. O zamanlar Üsküdar Yeni Camii'nin Gülnuş Valide Sultan asıl ismi. Oradan imamıydı. Sonradan Hüdayi Camii imamı oldu Ramazan Turan hocamız. Ondan biraz kıraat okuduk.
Peki hocam, özellikle hani akademik olarak sorayım, tasavvuf akademisine yönelmenizde hani bu özellikle Selçuk Hoca'dan, Kamil Hocamız'dan aldığınız dersler, onların sohbetlerinde bulunmanızın mı etkisi oldu?
O daha sonra. Ben ilahiyat ikinci sınıfa kadar fıkıhtan yüksek lisans yapmayı, çalışmayı düşünüyordum.
Evet, İmam Hatip'teyken de fıkıh, evet, ağırlıklı kitaplar okumuşsunuz hocam. Dikkatimi çektiği için sordum.
Tasavvufa tabii merakımız var, ilgimiz var. Ama eğer akademik çalışma ise fıkıh falan diye aklıma geliyordu. Bandırma'da Nazım amcamız var. Hala hayatta, Allah razı olsun. Ona sordum. Efendim dedim, hangi branştan yüksek lisans, master vesaire tavsiye edersiniz? Tasavvuf dedi. Tamam dedim. Ondan sonra tasavvuftan karar verdim ve Kamil Bey'in fakülte içindeki odasındaki yüksek lisans doktora derslerine arada gitmeye başladım. Ondan sonra çalışmalarımı, ilmi çalışmalarımı da daha ziyade tasavvufa yönlendirdim. Bu arada Abdullah Sert abimiz haftada bir defa bu öğrenci evlerine gelir, dini, tasavvufi sohbetler yapardı. Biz Reşahat'ı Abdullah abiden dinledik mesela. Eyvallah. O yıllarda, 90, 91, 92 o yıllarda Abdullah Sert abi gelirdi. Reşahat isimli eseri, Ahmet Er-Rifai'nin Haletü Ehlil Hakika Maallah, onların alemi diye tercüme edilmişti onu. Daha böyle birçok eseri biz Abdullah abiden dinledik.
Eyvallah hocam.
1994-93'te işte fakülte bitti. Ondan sonra yüksek lisans, doktora, şu bir derken yine okuma yazma işlerimiz devam etti. Fakülte yıllarında İrfan Gündüz hocamızdan, Mustafa Tahrılı hocamızdan, onlar da yüksek lisans, doktora da hocamız oldu. Onlardan da tabii ki istifade etmeye çalıştık. Böyle yani işte kitap peşinde, ilim yolunda okumalarla, şeylerle. Az önce söylediğim gibi Nurettin Can hocamızla sabah namazdan önce bir saat, namazdan sonra bir saat okurduk. Yani bugünkü gençlere desek, gelin bakalım böyle bir yoğun programa kaç kişi gelir? Veya kaç gün dayanır? Ama işte böyle olmadan da olmuyor. Yani dizi kırıp oturmadan, gayret etmeden olmuyor. Bizim evimizde öğrenciyken İbrahim Yılmaz diye bir arkadaşımız vardı. Bu Tecrid-i Sarih Tercüme ve Şerhi diye Diyanet'in bastığı işte 13-14 ciltlik böyle bir kitap vardır.
Evet.
Her cilde kalın kalın. Bunu okuyup bitirdi mesela. Tecrid-i Sarih Tercüme ve Şerhi'ni öğrenciyken okurdu. Hatta biz arada derdik ki, İbrahim gel çay içiyoruz salonda, evdeki arkadaşlarla. Yok derdi, ben şu kitabı bitirmem lazım diye çay içmeye gelmezdi. Yani çay içerken 5 dakika 10 dakika zaman kaybolacak diye çay bile içmezdi. O kitabı bitirdi ama altın çize çize.
Bizim bir hocamız vardı hocam, Ahmet Meydan hocamız. Aynı Nurettin Can hocanın sizin halk hocanız olduğu gibi bizim de Ahmet Meydan hoca halk hocamızdı. O bize ilk ilahiyata girdiğimizde işte tanıştırdılar. Gençler dedi, benim size ilk tavsiyem şu dedi. İlim kuma kabul etmez dedi. İlimle birlikte dedi, başka bir şeyle hemhal olmayacaksınız. İlimle uğraşacaksınız. Evlilik düşünenler de okul bittikten sonra düşünecek. Öyle okul varken evlilikle alakalı planlar, programlar yapmayacaksınız vesaire. Hakikaten dediği gibi mesela ilim hocam şey istiyor. Biraz önce sizin de buyurduğunuz gibi kendisine ilgi istiyor ve çaba istiyor, gayret istiyor. Yani böyle mış gibi yapmak olduğu zaman o tam ilim olmuyor açıkçası. Onun da hani hayatımızda belli noktalarda karşılığını görmüş oluyoruz. Mesela bazen mış gibi yapmak zorunda kalıyor insan. Gerçekten ondan insan haz almıyor hocam. Ama o işe gayret verildiğinde, emek verildiğinde, çaba gösterildiğinde sonunda o işten haz duyuluyor.
Evet, yani bir de bu ilmi okurken, kendini ilmi anlamda yetiştirirken bir ıvaz garez olmaması lazım. Evet. Yani ben şu kitabı okuyayım da şunu elde edeyim değil yani.
Evet.
Yani manevi olarak tabii ki öğreneceksin, İslam'ı yaşayacaksın. Onun haricinde maddi olarak şu kitabı okuyayım da maddi olarak şunu elde edeyim gibi bir hesap olmaması gerekiyor. Çünkü ilim böyle bir şey. Yani biz çünkü matematik, fizik okutmuyoruz, okumuyoruz. Ekonomi okumuyoruz. Ticaret okumuyoruz. Din okuyoruz, İslamiyet okuyoruz. Yani bu bütün gençlerimiz için de aynı şeyi, başta kendimiz için söylüyorum bunları. Böyle olması lazım, böyle olmamız lazım. Hesap kitap işi olmaması lazım. Bizim branşımız farklı bir branş. Din.
Hocam bu peki özellikle kitap okuma ve ilmi kitaplar okuma, hani ikisi birbirinden biraz daha, çünkü şey, ilmi kitapların ağırlığı biraz daha farklı ama bu kitap okuma alışkanlığında iki program önce de bunu konuşmuştuk ama özellikle hatırat kitapları bunun için bir giriş vesilesi olabilir mi?
Hatırat da olur, romanlar da olur. Yani dini romanlar.
Evet.
Bizim zamanımızda İmam Hatip'te okuduğumuz yıllarda bu Timaş yayınlarının bir kısım romanları vardı. Ahmet Günbay Yıldız'ın romanları vesaire. Bunlar gençlere şuur verirdi. Yani öğrenci dini bilgiyi, kuru bilgiyi okuldan alır ama gerçek İslami şuuru bu İslami romanlardan alırdı. Birçok işte Necip Fazıl Kısaköre'nin bu kitaplarından bir heyecan alırdı. Bir kısmı roman tarzında, bir kısmı işte ilmi tarzda. Onlardan bir heyecan alırdı. Bu şekilde romanlar veya hikaye kitapları, dini hikayeler, yani ortaokulda dini hikaye, lisede dini romanlar, ilgisi varsa yavaş yavaş akademik veya klasik eserler. Gerçi benim böyle çok romanlara veya fikir kitaplarına vaktim olmadı. Çok da şey yapmıyordum yani, aldım bir defa Muhammed Kutub'un bir kitabını veya Seyit Kutub'un bir kitabını aldım. Türkçe'ye tercüme edilmiş. Biraz da belki tercümesinden olabilir. 50 sayfa okudum. 60 sayfa okudum. Dedim ki bana ne anlatıyor bu kitap? Yani birkaç cümleyle özetlenebilecek bir şey. Yani iki cümleyle özetlenir. O zaman ben 50 sayfa niye okuyorum dedim. 50 sayfa. Onun için bana böyle klasik eserler, tefsir, fıkıh, hadis gibi kitaplar daha cazip gelirdi. Ama bazıları işte romanlar, sonra fikir kitapları, sonra klasik eserlere doğru yönlenebiliyor arzusuna göre. Ama yeter ki okusun. Okusun yeter
hocam,
ki.
Hocam geçen bir hocamızla konuşurken bu söylediğiniz destekler mahiyette şöyle bir şey söyledi, dikkatimi de çekmişti açıkçası. Geçmişte özellikle, hani çok uzak bir geçmiş değil ama bu 70'li 80'li yıllardan sonra özellikle yetişen gençler, bu son döneme kadar yetişen gençler, şiirle, özellikle romanla, edebiyatla meşgul olan gençler başka kitaplara kapı aralıyor ve aynı zamanda da o fikri, edebiyat, kültürel vesaire bu tarz birikimle farklı bir şahsiyet oluşturuyorlardı kendine. Çünkü günümüzde bunun eksikliğini hissediyoruz ve onun yerini de şöyle bir şey doldurmaya başladı demişti hocamız. İşte vaizler ve işte mesela böyle net cümleler kullanan, işte gençleri belli bir şekilde yönlendiren, sesi gür çıkan insanların peşinden gitmeye başladı gençler. Ve bunun sonucunda da
sloganik bir nesil
yetişmeye başladı.
Altı
hani,
boş.
Evet. Okumayan
klasikleri
çok fazla.
Okumamış. Evet.
Ama okumadığının tam aksine iddiası çok yüksek olan ve hani tabir caizse tırnak içerisinde dünyayı kurtaran gençler yetişmeye başladı. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi gençlerin bu tarz kitaplara artık yönelmemesi demişti. Dikkatimi çekmişti hocam.
Evet, yani o da doğru değil tabii. Okumak lazım. Romanlarla kalmamak lazım. O bir geçiştir.
Evet.
Kitap sevdirmek için, kitabı sevdirmek için romanlar sadece bir geçiş dönemidir. Bir adam ömür boyu roman okuyorsa, kaynak klasik eserlere ulaşamıyorsa, dönemiyorsa işte ömür boyu okur. Ama çok bir şey ifade etmez. Az önce bir şey söyledim. Yani dedim ki bakın, bunları okurken bir maddi hesap yapmamak lazım diye.
Çok önemli.
Çok önemli. Çünkü hasbi insan lazım. Hesabi insan değil. Öyle olursak, hesapçı olursak, ben bunu okursam ne elde ederim maddi yönden diye hesap yaparsak, Allah muhafaza, yani dünyamızda, ahiretimizde heder olur. Yarın birisi daha farklı şeyler, maddi şeyler teklif edince başka zihni olarak başka şeylere insan kapılabilir.
Türkiye'nin Marif Davası diye bir kitabı var hocam, Nurettin Topçu Hoca'nın. orada bu konulara oldukça değiniyor. Yani buradan bizim programımızı dinleyen genç kardeşlerimize de tavsiye etmiş olalım. Orada özellikle bu din ilimleriyle uğraşan insanların okudukları ilim kitaplardan, işte başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere kitaplardan, sonra okuduktan sonra maddi çıkarlar ve maddi hesaplar içerisine girmemeleri, girdikten sonra da aslında o ilme fayda değil ihanet ettiklerinden bahsetmişti.
Sen rızkın peşinde koşma, Rezzak'ın peşinde koş. Sen Rezzak'ın, yani rızık verici olan Cenab-ı Hakk'ın peşinde koşarsan rızık arkadan gelir. Yani gençlerimiz için bu cümle çok önemli bir şey olsun. Şöyle bir şey de hatırlıyorum. Doçent olmuştum İlahiyat Fakültesi'nde. Veysel Akkaya diye arkadaşımız geldi. Dedi ki, hocam dedi, işte son zamanlarda bir kısım çocuk kitapları, çocuk hikayeleri yazıyorum. İyi de satıyor bu kitaplar. Hani çocuk hikayesi ya. İyi de satıyor. Maddi olarak da biraz destek oluyor maaşa gibilersen bir şey söyledi. Dedim, o zaman Veysel Hoca doktora yapıyordu. Dedim, sen dedim çok iyi bir doktora tezi yapmak için kendini ona odakla. Geliri melleri fazla dedim kafana takma. Ve ayağımdaki ayakkabı çıkardım şöyle. Bak dedim, doçent doktor Necdet Dostu'nun ayakkabısının altı delik. Hakikaten delikti. Ama dedim şu anda yaz tatili, yazın işte yağmur pek yağmıyor. Kışın yağmurlar başlayıncaya kadar Allah kerim bir ayakkabı alırız dedim. Şahidim de Veysel'dir yani. Şimdi yani biz dinle uğraşan insanlar, dini ilimlerle uğraşan insanlar böyle çok fazla maddi hesap yapmamalı.
Hocam bu özellikle ilim yolunda başlığı koyduğumuz için bu programa, benim de aklıma Abdülfettah Ebu Guddi Hoca'nın ilim yolunda, bu Erkam yayınlarından da bildiğim kadarıyla çıktı onun tercümesi. Başka bir yayın evinden de var ama Erkam yayınlarından da var. İlim yolunda çekilen çileler, işte sıkıntılar gibisinden, orada birçok hikaye var ve bu yaşanmış hikayeler yani. Yani
gençler alimlerin okuması lazım. Evet. Yani neler, ne tür bizden önceki insanlar,
evet,
ne tür sıkıntılar çekmişler ilim adına. Yani bunlar hepimiz için birer ibrettir, hep birer derstir.
Bir de hocam şu kitap da aklıma geldi yine tavsiye olarak. Dursun Güllek Hoca'nın, o yaşıyor hocamız. Ayaklı Kütüphaneler diye bir kitabı var. Burada bunun ikincisini de çıkaracakmış hoca. Burada hocam özellikle İstanbul'da yaşayan ve İstanbul içerisinde bildiğimiz ayaklı kütüphane gibi gençleri yetiştiren, kendisi etrafındaki insanlara bilgiler veren ve aynı zamanda da çokça okuyan insanların hayatlarından bahsetmiş. Mesela bunların içerisinde biraz önce kitabın eserden bahsetmiştik. Tecrid-i Sarih müellifi var. Diğer Ömer Nasuh'u Bilmen var ve günümüzdeki bazı yaşayanlar var. Geçmişte yaşayıp vefat eden alimler var. O da inşallah gençlere bir örnek olacak bir kitap olması hasebinden tavsiye etmiş olalım hocam.
Evet.
Eyvallah hocam. Muhterem hocam, bugün de programımızın sonuna geldik. Bu programımızda ilim yolunda hatıralar başlığıyla özellikle hocam sizlerin ilim yolunda hatıralarınızı dinlemiş olduk. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Genel olarak da gençlere ne ilim yolunda ne gibi önlerine engeller çıkıyor ve bunun karşısında ne gibi tepkiler vermeleri lazım ve nasıl kitaba ulaşmaları lazım, ilme ulaşmaları lazım, bu konuda konuşmuş olduk. Kıymetli dinleyenlerimiz, Dervişin Günlüğü programında Profesör Doktor Necdet Tosun Hocam ve bendeniz Muhammed Akif Koç'la bugün de programımızın sonuna geldik. Gününüz hayır olsun, selametle kalınız efendim.